Hazreti Mevlana, Şems ve Şeb-i Aruz. Ölü idim, dirildim. Gözyaşı idim, tebessüm oldum. Aşk deryasına daldım, nihayet baki olan devlete eriştim. Bana aşk-ı ilahi ile yanan öyle bir aşık gerek ki, içindeki ilahi aşkın alevinden kıyametler kopmalı. Gönlünün hararetiyle ateşleri bile kül etmeli. Gökler, onun içindeki yanışın güneşleri solduran nuruna bakıp da hayretle "Maşallah, maşallah" demeli. Mevlana Celaleddin Rumi, ailece Konya'ya yerleştikten sonra tahsilini tamamlamak için Halep ve Şam'a gider. O sırada takriben 30 yaşlarındadır. Bir gün Şam'ın kalabalık çarşısından geçerken değişik kılıklı bir kişi, "Ver, elini öpeyim, ey alemlerin sarrafı," der. Celaleddin Rumi'nin ellerine yapışır ve hararetle öper. Sonra birdenbire kalabalığın içinde kayboluverir. Celaleddin Rumi, ansızın gerçekleşen bu hadise karşısında son derece şaşırır. "Bu ne iştir?" diye hayretler içinde kalır. Esrarengiz ve garip hüviyetli kişi, kendisi için adeta bir muamma olur. Celaleddin Rumi, seneler sonra bir gün Konya'daki medresesinde dersten çıkıp talebeleriyle sohbet etmekteyken, daha evvel Şam'da elini öperek kendisini hayrette bırakan kimse ile tekrar karşılaşır. Bu şahıs Tebrizli Şems'tir. O da Celaleddin Rumi'nin sohbetine dahil olur. Garip bir heyecanla şu acayip suali sorar: "Bayezid-i Bestami mi? Yoksa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mi daha büyüktür?" Mevlana Hazretleri dehşete kapılır ve "Bu nasıl sual? Hiç alemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan yüce bir peygamberle bütün sermayesi ona tabilik olan bir veli mukayese edilebilir mi?" diye hiddetle bağırır. Tebrizli Şems sükunetini hiç bozmadan sualini şu şekilde açıklar: "Öyleyse neden Bayezid Rabbinden cehenneme konulmasını ve vücudunun orada başka hiçbir mücrime yer kalmayacak derecede büyütülmesini talep ettiği, lakin küçük bir ilahi tecelli karşısında da 'Şanım ne yücedir, kendimi tesbih ederim'" dediği halde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sayısız tecellilere rağmen büyük bir mahviyet içerisinde bulunuyor ve nail olduğu nimetlerle yetinmeyerek Rabbinden hala istiyor, boyuna istiyordu, der. Bu izahat, Hazreti Mevlana'yı sırf aklın aydınlattığı zahir ilmin hududuna getirip dayar. Bu noktada kalarak suale cevap vermek mümkün değildir. Şems, hal silahıyla onu bu noktadan ileriye iter. İlerisi uçsuz bucaksız bir ledün alemidir. Böylece Şems, muhatabını onda mevcut olduğu halde habersiz bulunduğu manevi bir iklimin ufkuna doğru şimşek süratiyle bir keşif seyahatine çıkarmış olur. Bu ani gelişmenin tesiri ile Hazreti Mevlana, daha evvel ezberlemiş bulunduğu zahiri ilmin mütealalarından birini seyrediyormuşçasına kolaylıkla şu cevabı verir: "Bayezid'in 'Şanım ne yücedir, kendimi tesbih ederim, ben sultanların sultanıyım" sözü bir işba, doymuşluk halinin ifadesidir. Yani onun manevi susuzluğu küçük bir tecelli ile giderilmiş oldu. Ruhu artık talepsiz bir hale geldi. Sekre sürüklendi. Okyanusun hacmi sonsuzdu. Lakin onun istiabı bu kadardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise elem neşrah leke sadrek, sırrına mazhar olmuştu. Tecelliler kendisine her taraftan kuşattı. Kainat kadar geniş olan sadrı bir türlü kanmıyordu. Susadıkça susuyor, içtikçe de susuzluğu artıyordu. Her an bir halden diğer bir hale yükseliyor ve her yükselişte de bir önceki haline tevbe ediyordu. Nitekim ben günde 70 defa, diğer bir rivayette 100 defa tevbe ederim buyurmuşlardır. Zira o Yüce Mevlasına her an daha yakınlık istiyordu. Çünkü iştiyakı sonsuz, kul ile Rab arasındaki mesafe ise sonsuz kere sonsuzdu. Bu sebeple birçok kereler, "Ya Rabbi, seni gereği gibi ve layık olduğun vechile tanıyamadım. Sana hakkıyla kulluk yapamadım." diye iltica ve tazarruda bulunuyordu. Şems'in vazifesi, muhatabının idrakini ve kalbi derinliğini zahiri ilimle ulaşılamayacak olan işte bu mertebeye yükseltmekti. Bunun için aldığı cevapla ulvi gayeye ulaşmış insanların büyük coşkunluğunu hissederek bir neşe çığlığı atar, kendinden geçer. Böylece bu iki maneviyat yıldızının arasında hayat boyu devam edecek olan nurani bir şerare vücuda gelmiş olur. Bundan sonra Mevlana Hazretlerinin ruhunda meknuz olan manevi okyanus daimi bir surette dalgalanmaya başlar. O anda sanki bir kibrit çakılmışçasına Mevlana'nın gönlü bir petrol denizi gibi alev alır. Tebrizli Şems Mevlana'nın gönlünü böylece ateşlemiş olur. Fakat öyle bir infilak karşısında kalır ki onun alevleri içinde kendisi de yanar. Artık idrakler ve nasipler aynileşir. Tebrizli Şems'in memuriyeti de bu mana okyanusunu tutuşturmaktır. Bu hadiseden sonra daha evvel tamamiyle zühdî bir ibadet hayatı içinde sakin bir müderris olan Hazreti Mevlana'nın birdenbire içi içine sığmayarak samimi ve coşkun bir heyecan ikliminde yaşadığını görürüz. Nitekim Hazreti Mevlana, kaddesallahu sırruh, aşk, vecd ve istirak dolu hayatını üç kelime ile ve üç merhale olarak şöyle ifade eder. Hamdım, piştim, yandım. Son merhalelerin tasavvuftaki isimleri fenafillah ve bekabillah'tır. Kul, fenafillah'ta nefsani varlığını adeta yok etmiş ve onun bütün ihtiraslarını aşmıştır. Bekabillah'ta ise Allah'ın gönüldeki tecellisi hissedilir. Bu makama eren kulun kalbinde artık Allah'ın nuru parıldar. İnsan nedir? Beşeri idrakin ancak sebep ve bahanelere yapışarak kavramaya çalıştığı Rabbin ihtişamlı hakikatlerinden bu kesret alemine tenezzül etmiş bir tecelli zübdesi. Değişik tecelli de bir kainat. Canlı bir Kur'an. Lakin kendi hakikatine kıyasen ancak yok sayılabilecek derecede küçük bir parçasının keşif ve idrak olunabildiği bir varlık. Rabbin müstesna lütuflarından biridir ki, nevi beşerden bazılarına kendi varlık ve azametinin ufkuna doğru açılma salahiyet ve iktidarı verilir ve böyle kimselere bu yolculukta rehberler bahşedilir. Bunlar, insanlık aleminin yüzyılları dolduran adi vakalarının örtemediği zirvelerdir. İşte Şems, Mevlana'yı bu yolculuğa çıkarmış bir rehberdi. Mevlana da ruhunda meknuz olan ve kendisine idraki lütfedilmiş bulunan bu ledün aleminin ilk rehberini sırf vefa duygusu sebebiyle ömrünün sonuna kadar unutmamıştır. Yoksa onu çoktan aşmıştı. Belki bundan sonra Şems, mürid durumundaydı. Mevlana Hazretleri, Konya'da 40 yaşlarındayken Şems ile görüşmüştü. Kendisi bu karşılaşmadan önceki haliyle ikinci bir gazali olarak nitelendirilebilir. Yunus Emre Hazretleri, Mevlana Hazretlerinden şöyle bahseder. Mevlana hudavendigâr bize nazar kılalı, onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır. Mevlana Hazretleri önceki devresinde sırf bir fakih idi. Hukukçu idi, müderris idi. Çok talebeleri vardı. Varlıklı ve mülk sahibi bir insandı. O, Şems'le görüşmesinden sonra daha alim bir fakih, daha değişik bir hukukçu olmadı. Zahiri ilmi değişmedi. Bunları çok aştı. Celaleddin Rumi, Şems ile buluştuktan sonra ortaya asıl Mevlana çıktı. O, Şems ile görüşmesinden evvel bir alimdi, sonra alim bir aşık ve bağrı yanık bir arif oldu. Bu yüzden Mevlana kaddesallahu sırru, aşk gibi bir muallim yoktur, der. O, önceki alimlik halini hamdım diye ifadelendirir. Sonraki halini ise aşık bir alime dönüşmüş kemal ve olgunlukla nitelendirir. Esas mevzu, Şems Mevlana'ya ne verdi, ne öğretti sorularının cevabıdır. Bu da Şems'in ona aklın esaretinden kurtulmanın yollarını öğretmesidir. Çünkü aklın hududu muayyendir. Arkası cinnettir. Gönlün hududu ise sonsuzdur. Teskin noktası da fenafillah'tır. Şems, Celaleddin Rumi'ye kendi özünü, sahip olduğu değerleri tanıtarak ayağındaki zincirleri kopardı. Çünkü Mevlana uçmaya hazır bir kartaldı. Şems, onun ayağındaki bu bağları çözdü. Ona gönül penceresinden öteleri gösterdi. Bundan sonra Hazreti Mevlana, ışık etrafındaki pervaneler gibi Şems'teki tecellinin cazibesine kapılarak yanmaya başladı. Hazreti Mevlana Divan-ı Kebir'inde Şems'le başlamış olan bu macerasını şu şekilde anlatır. Şems, Mevlana'ya, alimsin, başsın, rehbersin, saltanat sahibisin, dedi. Mevlana da ona, bundan sonra zahir aleminin alimi değilim, başı değilim, rehberi değilim. Senin yaktığın meşalenin aydınlattığı akıl üstü bir alemde fakir ve garip bir seyyahım, dedi. Şems tekrar, sende hala akıl var. Bu sebeple divane olamadığın için bu evin mahremi değilsin, dedi. Mevlana da, bundan sonra aklıma, gönlümle örtü örttüm. Divane oldum. Himmetinle artık bu alemin mahremiyim, dedi. Şems yine, sende hesap var. Sekralinde değilsin. Bu alemin dışındasın. Bu alemi aydınlatan akıl değil, aşktır. Önünü göremiyorsun, dedi. Mevlana Şems'e, Bundan sonra himmetinle baştan başa ateş kesildim. Her yanımı aşk ve sekr kapladı, dedi. Şems bu sefer, sen bir cemaatin meşalesisin. Yerin yükseklerde, dedi. Mevlana ise, bundan sonra o meşalem söndü. Gözümde onların ateş böceklerinin yanıp sönen parıltısından bir farkı yok. Artık başka meşalelerin aydınlığında yürüyorum, cevabını verdi. Şems, sen ölü değilsin. Sen zahiri diriliğini muhafaza ediyorsun. Bu kapıdan öteye böyle geçilmez. Fani varlığını bütün ihtişam ve deptebesiyle terk etmek gerekir, dedi. Mevlana, o eskidendi. Seni tanıdıktan sonra insanların bildiği manada diri değilim. Başka bir dirilikle buluşarak öldüm, dedi. Şems, hala nefsani istidatların var. Makamın, mansıbın, baki. Bunlardan kurtul, dedi. Mevlana da, bundan böyle senin beni çekip götürdüğün ledün aleminde mevki ve mansıp aramaktayım. Evvelki varlığıma ait her şeyi terk ettim. Onları açtım, dedi. Şems, kolun, kanadın var. Ben sana kol kanat veremem, dedi. Mevlana, bundan sonra senin kolum ve kanadım olman için kolumu ve kanadımı kırdım, dedi. Şems de bu ikrar karşısında vazifesinin bittiğine kanaat getirip ona ilahi tecelliler ile dolu ebediyet ufuklarında yanması için bir kanat taktı. Çünkü onu vuslatın hovardalığından büyük bir firkate düşürerek hasretin bereketli ikliminde yalnız başına bırakmıştı. Nasıl ki Müslümanların iman güneşi Hazreti Ömer'in İslam'ı kabulüyle kuvvet bulmuşsa, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin de manevi memuriyeti Hazreti Mevlana ile kemale ermiştir. O ana kadar kimsenin cihan şeyhi olduğunu bilmediği Hazreti Şems, Hazreti Mevlana'nın muhabbet ışığıyla aydınlanmış, dillere destan olmuştur. Bu iki büyük mürşidin birbirlerine olan muhabbet ve ihtiramları ise gerçek bir mürid ile mürşidi arasındaki hali ne güzel yansıtmaktadır. Hazreti Şems'in Hazreti Mevlana'ya verdiği hediye, mahrumiyet, hasret ve muhabbetten başka bir şey değildi. Bu muhabbet ve hasretin en güzel örneklerini Saadet çağında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın hayatında görürüz. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile her yeni buluşmasında ayrı bir vecd ve istirak hali yaşardı. Yanındayken bile ona olan muhabbet ve hasreti teskin olacağı yerde daha da ziyadeleşirdi. Aşıklar sertacı Hazreti Fatıma annemiz Efendimizin ahirete intikalinde şöyle buyurdu. Fahri kainatın ukba alimini teşrifiyle benim üzerime öyle musibetler döküldü ki şayet bu musibetler gündüzlerin üzerine dökülseydi, o nurlu gündüzler kapkara gece kesilirdi. İşte bu muhabbet ve aşk yolunda yürüyen Hazreti Mevlana da Şems'i kaybedince onun hasretiyle yandı ve kavruldu. Onun bu firak ve hasreti neticesinde 26 bin beyitlik bir mesnevi meydana geldi. Nitekim firkat sırrını en açık zevkiyle Hazreti Mevlana takdim etmiştir. Onun marifet sahibi insanı temsil eden neyi dinle? ayrılık şikayetlerinin heyecanını iç diye başlayan mesnevisi esasen bir firkatname-i şahanedir. Nuri Muhammedi Hazreti Mevlana'ya Şems kanalından verildiği için Şems'in ayrılışı hep firkattir. Kendisini sonsuz mana deryasında bir gönül yolculuğuna çıkaran Şems-i Tebrizi olduğu için hayat boyu ruhu, ışık etrafında dönen pervane gibi onun meclubu olur ve onu arar. O, artık Mecnun gibi bir türlü ulaşamadığı Leyla'sı ile kavrulup yanmaya memur kılınmıştır. Şems sağ diyen birine üzerinde ne varsa verir. Dostları bunun bir yalan olduğunu ifade ettiklerinde, ben onun yalanına bunları verdim. Hakikatine canımı verirdim, der. Hazreti Mevlana, bu firkat ateşinde yanan gönlünün derdini şu şekilde dile getirir. Benim deruni alemim acaba neden feryadı figan ediyor? Benim derdime, ıstırabıma kim muttali oluyor? Herkes beni kendi istidat ve temayülüne göre dinliyor. Kötü kişi beni kendi hisleriyle telif ediyor ve öyle anlıyor. Hak yolcusunun ise benimle ruhaniyeti artarak hissiyatı coşuyor ve ney ona şifa oluyor. Hazreti Mevlana mesnevisinde ney dinleyenlerin onun sadası ile ulvi duygulara ulaşmasını arzu eder. Bir rubaisinde şöyle buyurur. Neyi dinle? Bak neler neler söylüyor. Allah'ın gizli sırlarını ifşa ediyor. Yüzü sararmış, içi boşalmış, başı kesilmiş yahut neyzenin nefesine terk edilmiş olduğu halde dilsiz ve kelamsız feryat ederek Allah, Allah diyor. Aşk ve muhabbet ateşiyle yanmış hak erlerini temsil eden ney, bağrında ulvi bir aşk ateşinin alevlendiği bir sazdır. Çünkü o, yetiştiği kamışlıktan kesilip ayrılmış, bağrı ateşle dağlanarak delikler açılmıştır. Başına, ayağına, hatta boğumları arasına madeni halkalar ve teller takılmış, yani kelepçelere mahkum edilmiş. Bundan dolayı da kuruyup benzi solmuş ve sapsarı kesilmiştir. Bu itibarla ney, hal lisanı ile der ki, ben önce bir kamışlıktaydım. Köküm ve gönlüm suda, topraktaydı. Orada nazla salınır, her esen rüzgara uyardım. Fakat gün geldi, beni kamışlıktan kestiler. Vücudumu aşk ateşiyle kuruttular. Tenimde türlü yaralar açtılar. Sonra beni bir yüce nefeslinin eline verdiler. Onun sıcak aşk nefesleri benim içimden geçti. Bu nefes, içimde aşktan gayrı ne varsa yaktı ve kül etti. Beni kendinde eritti. İnleyip feryad-ü figan eylemeye başladım. Derunumdan gelen bu feryatlar bütün sırrımı ifşa etti. Hulasa sırlarım bende ses haline inkılap etti. Lakin gözleri, kulakları ve gönülleri perdeli olanlar benim bu sırrımdan mahrum ve uzaktır. İnsan da aynen böyledir. O, alem-i ilahideki mevkiinden şu dünyaya getirilmiş ve beşeriyet kaydına alınarak ayrılık ateşiyle yüreği dağlanmış ve şerha şerha edilmiştir. Ancak her insanda vakı olan bu gerçek, tefekkür ve tahassüs itibariyle temayüz ederek insan-ı kamil haline geldiğinde zahire çıkar. Yani idrak sahasında tezahür eder. Dolayısıyla üstün ve kamil insan, baktığı her yerde, gördüğü her şeyde ilahi hikmet ve esrar akışlarını seyre dalandır. İlahi esrar ve sanatı görüp de Hakk'a muhabbetin en yakıcı halleriyle kavrulmamak mümkün müdür? Bunun içindir ki Hazreti Mevlana kaddesallahu sırru insanı kamil haline gelemeyip ilahi esrarı idrak edemeyenlerden mustariptir. Bir yangının içindedir. Onunla aynı hali yaşayan dertli Yunus'un ben bir acep ile geldim. Kimse halim bilmez benim. Ben söylerim, ben dinlerim. Kimse halim bilmez benim. Benim dilim kuş dilidir. Benim ilim dost ilidir. Ben bülbülüm, dost gülümdür. Bilin, gülüm solmaz benim. Şeklinde ifade ettiği bir haleti ruhiye içinde kendisine bir teselli pınarı arar. Bir beytinde şöyle buyurur. Ashab-ı Kehf, kendisini duymayan ve anlamayan hissiz bir topluluk içinde kaldığından uyutuldu. Ruhani bir cemaat meydana geldiğinde ise uyandırıldı. Nitekim Hazreti Mevlana, doğru ve deruni bir şekilde anlaşılmak hususunda o kadar hassastır ki, Mesnevisinin ön sözünde şöyle demekten kendini alamaz. Gönlü temiz ve rakik olanlardan ve hakikate aşina olanlardan başkalarının şu mesneviye dokunmalarına müsaade yoktur. Çünkü Hazreti Mevlana da birçok hakikat yolcusu gibi kendisini ve sözlerini yanlış anlayıp aktaran kimselerden bizar olmuştur. Böyle kimselere ikassa dediğinde buyurur. Men bende-i Kur'anem eger can darem. Men haki rehi Muhammed muhtarem. Eğer nakli künet cüz inkes ez güftarem. Bizarem ezo vezan sühan bizarem. Bu can bu tende oldukça Hazreti Kur'an'a kulum, köleyim. Hazreti Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ve nurlu yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka söz naklederse, o kişiden de bizarım, o sözden de. Büyük Veli, ölüm gecesini Şeb-i Arus, düğün gecesi, yani dünya gurbetinden kurtuluş, vuslata eriş olarak ifade eder. Ölümün, ruhun hürriyete kavuşup hakiki bir ölümsüzlük ve ikbale gidiş olduğunu şu mısraları ile ne güzel ifade eder. Öldüğüm gün, tabutumu götürürlerken, bende bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama, yazık. Vah vah deme. Beni toprağa verdiklerinde de veda, veda, ayrılık deme. Mezar bir perdedir ki onun arkasında cennetin huzuru vardır. Batmayı gördün değil mi? Doğmayı da seyret. Güneşle aya, gruptan hiç ziyan gelir mi? Yere hangi tohum ekildi de bitmedi? Endişelenme. İnsan tohumu bitmeyecek diye telaşlanma. Toprağa konulduğumu zannetme. Ayağımın altında yedi gök vardır. Böyle buyuran Hazreti Mevlana'nın ruhu, hiç şüphesiz yedi kat gökleri aşarak Rabbinde fani olmuştur. Hazreti Mevlana diğer bir gazelinde de şöyle der. Ey can! Sende bu toprak perdesiyle örtülmüş gizli bir hayat vardır. Burada gayb aleminde gizlenmiş yüzlerce Yusuf gibi güzeller mevcuttur. bu ten sureti, yani ceset, toprağa kurban verilince o can sureti kalır. O ten sureti fani, can sureti ise bakidir. Bil ki ölüm, ruhun bir başka aleme doğması hadisesinin sancısıdır. Yani bu fani alem için adı ölümdür. Ama baki ve ebedi olan alem için adı doğumdur. Hem değil mi ki canı Allah almaktadır? Bil ki ölüm has kullar için şeker gibi tatlıdır. Keza ölüm ateş bile olsa Allah'a halil olana güllük gülistanlıktır, ab-ı hayattır. Ölümü korkutucu kılan, onu zorlaştıran şu ten kafesidir. Teni bir sedef gibi kırdığın zaman, ölümün bir inciye benzediğini sen de göreceksin. Allah dostlarının en önemli özelliklerinden biri de ilahi aşkla kavrulmalarıdır. Hazreti Mevlana ruhunda yanan aşk ateşinin ölümle bile sönmeyeceğini diğer bir beyitinde şu şekilde ifade eder. Vefatımdan sonra benim kabrimi aç ve içimin ateşi sebebiyle kefenimden nasıl duman yükseldiğini gör. Bu sözlerin fahş ettiği aşk hali içinde Hazreti Mevlana, ömür boyunca hep bu şekilde yanan gerçek aşıkları aramıştır. Buyurur ki, bana öyle bir aşık gerek ki, içindeki alevden kıyametler kopmalı. Gönlünün hararetiyle ateşleri bile kül etmeli. Gökler, onun güneşleri solduran nuruna bakıp da, maşallah, maşallah demeli. Üstad Muhammed Esat Erbili, rahmetullahi aleyh, bu derecede aşk ehli olanların manevi mertebesini dile getirdiği bir beytinde şöyle buyurur. Ne mümkün bunca ateşle şehidi aşkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoş güvar ateş. Bu kadar ateşle aşk şehidini yıkamak mümkün mü? Ceset ateş, kefen ateş, şehidi yıkayacak hoş, tatlı su dahi ateş. Bir aşığa ölüm döşeğinde sorulur. Ölüm anındayken nasıl gülebiliyorsun? Aşık cevap verir. Uçuyorum. Şimdi bütün vücudum dudak olmuş gülümsüyor. Şu an dudaklarım başka bir gülüşle gülüyor. Hazreti Mevlana buyurur. Ölürken gülmeyen kimseyi muma benzetme. Aşk yolunda ancak mum gibi eriyenler, amber gibi kokular neşrederler. Mevlana Hazretleri böylece can dudakları ile gülümseyerek bu alemden lahuti aleme göç etmiş, ömür boyu hasretiyle yandığı düğün gecesine şeb-i arusa kavuşmuştur. Ardından cemaati çağlayanlar gibi gözyaşı dökerken o vuslat yolcusunun tabutu da bir dudak olmuştu. Kendi renginde kavrulan bir gül gibi tebessüm dağıtıyordu. Sultan Veled, iptidanamesinde babasının cenaze alayını şu şekilde anlatır. Hicretin 672. Miladi 1273 senesinde Ulu Sultan göç etti. Gözler yaşla doldu. Gönüller matem içinde inledi. Gayrimüslim köyleri bile hüzne boğulmuştu. Her temiz insan ona sadık, her millet ona aşıktı. Halk, o Hazreti Peygamber'in nuru ve sırrıdır, faziletlerin sonsuz denizidir demekteydi. O gün kimse yanıp yakılmadan sükunet bulamadı. Bütün halk büyük bir elem içinde, o bir hazineydi, toprak altına gizlendi dediler. Eflaki'nin anlattığına göre Mevlana Hazretleri'nin tabutu halkın izdihamından dolayı 6 kere yenilendi. Ve cenazesi öğle namazında kalkmış olmasına rağmen ancak ikindi namazından sonra makberine varabildi. Tabip Ekmelüddin halka, "Edebe riayet ediniz. Teşhi vazifenizi sükunet içinde, saygıyla yapınız. Bu, hakiki şehirlerin sultanı Mevlana'ydı. Göç etti," diyordu. Vasiyeti gereği Şeyh Sadreddin-i Konevi, cenaze namazını kıldırmak için tabutun önüne geçince, teessüründen hıçkırmaya başladı. Bayılacak gibi oldu. Kollarına girip kendisini geriye çektiler. Onun yerine Kadı Siracüddin geçerek namazı kıldırdı. Mevlana Hazretleri, "Hamdım, piştim, yandım" şeklinde hülasa ettiği hayatını bir başka ifadeyle şöyle tasvir etmektedir. "Ölü idim, dirildim. Gözyaşı idim, tebessüm oldum. Aşk deryasına daldım, nihayet baki olan devlete eriştim." Yunus ne güzel söyler. "Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ya Rabbi, bizim ölümlerimizi de baki devlete eriştiren bir vuslat eyle. Ölüm gecemiz bir şebi arus olsun. Amin."